Ayrım 23.
Bihter öfkeyle konuşuyordu. Adnan Bey daha çok güldü, daha çok sokuldu. Yok, itiraf et Bihter dedi. Behlül giderse memnun olacaksın sanıyorum. Bihter başını sallayarak belki dedi. Şakakları vuruyordu. Şimdi bu konuşmadan yalnız bir şey kafasında kurcalıyordu. Demek Behlül gidecekti. Yalnız bugün, bu gece değil, her gün, her gece kim bilir kimlerle, nerelerde kalacaktı. Ya o bütün ruhuyla kendisini ona veren bu kadın ne olacaktı? Birden Behlül için öyle taşmak isteyen bir düşmanlık duydu ki hemen şu dakikada hepsini, evet ondan öc almak için bütün o kirli hainliklerini kocasına itiraf etmek istedi. Bir saniye içinde hayatı gözlerinin önünde yıkılıyor gibiydi. Sonra birden kendi kendisini aldatacak bir şey buldu. Lakin bunlar hep yalan olabilir. Bu gece belki de gelecek. Belki gündüz, şimdi. Bir iki saat sonra geri dönecek. Yalnız kalmak için büyük bir gereksinme duydu. Kocasıyla biraz daha birlikte bulunursa umursamaz görünmemekten, kendisine çekip çevirememekten korktu. Bugün akşam üzeri dönen Matmazel de Korton'la birlikte Nihal, biraz sonra da Adnan Bey'e çıkmışlardı. Bihter yalnız kalmıştı. Bugünü bütün düşünmemekle geçirmişti. Kendisini elinde olmayarak sürükleyen bir dalga üzerinde gibiydi. Onlar gittikten sonra Behlül'ün odasına girmiş, orada bu güzel kış gününün incitmeyen serin havasını solumaktan bir bahar zevki alarak açık pencerenin yanında, Behlül'ün koltuğunda böylesine saatlerce düşünebilmişti. Güneşin son ışıkları baygın öpüşlerle Kanlıca tepelerini yalıyor, ta ötede Beykoz'dan ağır akıcılıkla gelen beyaz bir bulut parçasının bir kenarı donuk çişe beyazlığıyla parlarken altında geniş bir çizgi yavaş yavaş koyulaşan bir gölge biçiminde duruyordu. Bu tatlı kış gününden yararlanarak boğazın durgun sularını okşayan sandallar, kayıklar geçiyordu. Karşıda şirketin bir vapuru siyah dumanlarını serperek yer yer yalıları gizlerken iri bir İngiliz şilepi güvertesinde öteye beriye koşan 4-5 başla sessiz, ıssız, sanki yapayalnız Karadeniz'e doğru ilerliyordu. Her gün bu şeylere ilgisiz bakan Bihter bugün burada düşünürken uzun uzun bakışlarla dalıyordu. Düşüncelerine yalnız bir sonuç verebilmişti. Behlül'ü beklemek. Bu gece gelmeyecek olursa artık her şeyin bitmiş olduğuna karar verecekti. O zaman artık aşağılık, bahtsız bir kadın olacaktı. Eğer o gelmeyecek olursa bu geceyi nasıl geçirecekti? Aman yarabbi. Demek mutluluğu bu kadar küçük bir şeye bağlıydı. Kendi kendisine. Lakin mümkün değil diyordu. Kendisini aldatmak için uydurulmuş bir yalan. Bunu sezmemek için ne kadar ahmak olmalıdır. Sonra kocasından işittiği Behlül'ün sözlerini birleştiriyor, ikisinin arasında ilişkiler buluyordu. O zaman büyük bir kahrolmuşluk içinde, hayır, gelmeyecek diyordu. Artık bitti, hepsi bitti. Böyle kendi kendine her şeyin bittiğinden söz ederken, hafif bir mırıltıyla rıhtımın kıyısında çırpınan sulara bakıyordu. Bunlar bu boğazın ta mini mini bir bebekliğinden beri ona ninni söyleyen suları, eski ve yüreğinin gizliliklerini bilen birer dost içtenliğiyle ineliyorlar gibiydi. Evet, hepsi. Bütün hayatı bu denizin kıyısında yılgınlık getirmeyen ve son bulmayan bir akışla kıyıları yalayarak kim bilir ne kadar düşünceler, ne içten söyleşmeler topluya topluya geçen bu suların tatlı seslerini dinleyerek geçmiş olduğu halde onları hiçbir zaman böyle vicdana yakın ve sırdaş, duygularına dost bulmamıştı. Onu kendi kendisiyle daha yalnız bırakmak isteğiyle göründüğü hafif hafif silmeye başlayan karanlık başlangıcı yarı saydam tülden eteklerini salıvererek karşı kıyıyı süslüyordu. Tepede güneşin batışının son pırıltısıyla kırmızı birer göz biçiminde parıldayan bir çift pencere vardı ki yakuttan bakışını çoktan kapamıştı. Kanlıca eteğinde parlayıp hemen sönüyor sanılan birçok gözler açılıp kapanıyordu. Yavaş yavaş gözlerden ruhu uyuşturarak bir sessizlik ve durgunluk yağıyordu. Ortalığa sessiz bir ninni söyleniyor gibiydi. Birden bu sessizliğin durgunluğunu yırtan bir ses, bir düdük sesi Bihter'i titretti. Belki Behlül bununla geliyordu. Yüreğinde bir şey onun herhalde geleceğini güvendirirken başka bir şey ona. Aldanıyorsun, gelmeyecek. Artık hepsi bitti diyor. Sonra gözlerin altındaki sular gizli kahkahalarla yineleniyordu. Hepsi. İstemeksizin gözleri bir köşesi görünen rıhtıma dikiliyor. Oradan bir gölgenin belirmesini bekliyordu. Bir ara başını uzattı. Arkalarından izleyen Beşir'le Nihal ve yaşlı mürebbiye geliyordu. Onlara görünmemek isteyerek çekildi. Şimdi bir akım eğilişiyle düşüncelerine bir başka yön çizilmişti. Bu kız ona uzun bir işkence hayatını akla getiren bir hayal etkisi yapmıştı. Birkaç belirsiz çizgilerle evlenmesinin bir tarihini yaptı. Ona acı, boş, bir şeye yaramayan acılarla umulup da bulunmayan şeylere karşılık sürekli didişmelerle zehirlenmiş buluyordu. Bu evlenmeden ne beklemişti ve hala ne bekliyordu? İşte tamamıyla sahip olmak doygunluğunu duymaksızın vaktiyle genç kızlık düşlerini ışık tufanları içinde bırakan emellerin hepsine sahip demekti. Zenginlik, gösteriş, süs. O hayalinde beslenen emeller bugün elinin altındaydı. Ama bunlar öksüz çocuklar boynu büküklüğüyle elemli bir boyun büküşte duruyorlardı. Bu evlenme ona genç kızlık emellerini vermiş ama kadınlığını aç bırakmıştı. Tamamıyla aldandığına, talihsiz bir kadın olduğuna çoktan karar vermişti. Sonra hayatının ufkunda bir mutluluk parıltısı belirmişti. Bütün ruhuyla kendisini ona vermişti. Bu zayıf ışığı söndürebilecek hiçbir gücün var olacağını düşünmemişti. Bugün ilk kez olarak bir serseri rüzgar, bilinemez nereden esen bir hayın soluğun o ışığının, o güneşinin üstüne bir parça bulut sürüklemek istemişti. O sönerse ne olacaktı? Sonsuzluğa kadar bir karanlık. Bunu düşünürken kendi kendisine gülmek istiyordu. Şimdi o gelecekti. İki sözcükçe açıklama yapılmış olacaktı. Her şey bitecekti. Sonunda bugün onu bu denli korkutacak ne olmuştu? Kendisini çocuk buluyordu. Daha son vapur gelmemişti. Sonra onun belki gece geleceğini düşündü. Ancak nasıl gelecekti? Bebeğe kadar arabayla gelecekti. Sonra hayalinde belli gece karanlıkta, sandal içinde, kendisine gelmek için tehlikeler geçirerek geliyor görüyordu. Ona ne kadar minnettar olacaktı. Bir ara odaya baktı. Subayı yakmaları için kızlara bir şey söylememişti. Birden sesinledi ki bunu söylemek için güç bulamayacak. O da karanlıktı. Bu saatte sebepsiz burada bulunmak ona o kadar yersiz göründü ki kalkıp gitmek istedi. Ola ki Adnan Bey dönmüş onu sormuştu. Ama şu dakikada şu karanlık ve boşlukla, karanlıkların uykuda ruhuna gömülen anılarıyla gizli bir buluşma yeri içtenliğini kazanan bu ada onu daha çok alıkoymak istiyordu. Sanki Behlül'ü burada beklerse onun dönüş olasılığı daha da güçlenmiş olacaktı. Ondan başka, şimdi kendisini üşüten bir açık pencerenin altında, kendisini konuşmaya çağıran bir avuntu dili, uzaktan uzağa gelen bir tatlı ses vardı ki ona, ''Konuşsanıza, niçin konuşmuyorsunuz?'' diyordu. ''Bilseniz bize bu kıyıların pencerelerinden atılmış ne gizli sırlar, ne kırık hülyalar, ne solgun çiçekler, ne yıpranmış emeller, ne ölmüş umutlar var. Bilseniz ne zavallı hüzünlü ölüleri biz ne ruhu okşayan yaz şiirleriyle sallayarak ne ince ve yumuşak köpüklerden kefenlere sararak birer nazlı cenaze biçiminde yavaş yavaş samanyollarının üzüntülerinden damlayan ağıt damları altında yuvarlaya yuvarlaya götürürüz. Bilseniz bize katılıp akıp giden ne kadar acılık gözyaşları vardır. Sizin de bize emanet edilecek ölmüş bir hülyanız, arkasından dökülecek birkaç damla yaz tutma yaşınız mı var? Siz ki o kadar şen, o kadar sevinçli, ağlamaktan o kadar uzaktınız. Demek hepsi bitti. Hepsi bitti. O zaman bu avutma dinin arasında bir alay kahkahası sesleniyordu. Ve bu sessiz kahkahayı birinin sesine benzetiyordu. Peyker'in. Çoktan anlamıştı ki Peyker haklıydı. Küçük, yoksul, sıradan bir evlenme. Ama aşka, sevgiye dayalı bir evlenme. Bir evlenme ki sizin ruhunuzu sıcaklığının bolluğuyla, bereketiyle ısıtsın, size çocuklar versin. Bir kocanız, bir eviniz, bir yaşamınız olsun ki onlarla sizin aranızda başka hiçbir şey bulunmasın. Eniştesine ilişkin, beğenme duygusuna benzeyen bir düşünce taşımamakla birlikte Peyker'i mutlu buluyordu. Madem ki kocasını seviyordu. Kendisi de kocasını sevebilseydi ama sevememişti ve hiçbir zaman sevemeyecekti. Demek bütün bir hayat işte bir hatanın kurbanı oluyordu. Bundan sonra mutluluk umudu, saklanması gereken utanılacak aşktan başka bir şey olmayacaktı. Ve bu aşk bir gün onun yüzüne korkunç bir aşağılanma sillesiyle çarparak artık yetişir diyebilirdi. O zaman ne yapacaktı? Yeniden bir düdük sesi onu sarstı. Son vapur geliyordu. Beklemeye gerek görmeksizin sezinledi ki Behlül bu vapurda da değildir. Birden onda acı bir güven duygusu uyandı. Behlül gelmeyecekti ve kendisi böyle acısından kıvranırken o bu gece başka bir kadının kollarında bulunacaktı. bu odada daha çok durmak istemedi. Karşıdan karanlık gecelere özgü görüş olayıyla deniz küçülmüş, kıyı yaklaşmış, yan yüreğe karanlıklardan yararlanarak birbirine sokulmuş gibiydi. Kanlıca tepeleri heybetli karanlık yığınları biçiminde Bihter'e yaklaşıyor, onu ezmek istiyordu. Pencereyi açık bırakarak kalktı, aralık kapıdan bir ışık demeti tozlanarak odanın biraz içerisine kadar dökülebiliyordu. Bu karanlık ve boş yerde gizli bir cinayet işlercesine kendisini titreten bir şey vardı. Yürürken yüzüne soğuk bir hava dalgası çarpıyor gibiydi. Vücudunda önüne geçemediği bir korku ürpertisi koşuşarak bu karanlıkların uyuyan vahşi yaratıklarını uyarmaktan çekiniyormuşçasına sol eliyle arkasından giysisini biraz kaldırarak sağ eliyle bir yere çarpmamak için siperlenerek yürüyordu. İleride kapının yanında halının bir parçası aralıktan kayan ışık tozlarıyla aydınlaşmıştı. Oraya doğru ilerliyordu. Birden bir el sanki orada bir yerde yırtarak karanlıkları bir ışık evresiyle deldi. Kapıyı açmışlardı. Bihter titredi. Daha bu birden açılan kapının eşiğinde kim olduğuna dikkat edecek kadar zaman bulmadan hızlı bir hareketle çekildi. Arkasına bir kanepe rastladı. Dizlerinde üstesinden gelinemeyen bir gevşeklikle oraya düşer gibi oturdu. Ancak o zaman eşikte dikilen gölgenin Mademoiselle de Courton'un olduğunu öğrenebildi. Yaşlı mürebbiye elinde birkaç kitapla karanlık odaya bakıyor, karanlıkları delerek içerisini görmek istiyordu. Bihter soluk almaktan korkuyordu. Kuşkusuz hiç hoş olmayan bu rastlantıdan iki sözle çıkmak pek mümkün olduğu halde şu dakikada Bihter bir suçüstü halinde yakalanmış olmak perişanlığıyla kurtuluşu Mademoiselle de Courton'ca görünmemekte arıyordu. Herkesten çok bu kadının gözlerinde bir şey sezerdi ki onun ağzına sıkılığını delmek isteyerek altında gizlenen gerçeği görmeye çalışan bir içe girişi vardı. Ne zaman yaşlı kızın bir burgu etkisi yapan bu bakışına rastlasa kuşkusuz bu biliyor derdi. Nasıl olmuştu da bu gizlilik onun bakışında belirli bir yer etmişti. İlk önce anlamsız bir hiç onun kuruntulu sinirlerini harekete geçirmiş olacak, Behlül'le Bihter'in soluk alışlarına kadar denetim altında tutularak sonunda kesin bir şey elde edilmemekle birlikte kanıtlar bakımından bütün gerçek anlaşılmış bulunacaktı. Onun elinde bu gerçek Bihter'in aleyhinde o kadar korkunç bir silah olabilirdi ki, Bihter silahı yok edememeye, o silaha sahip olandan kurtulmak suretiyle çıkar yol bulmayı düşünüyordu. Onun için Mademoiselle de Courton ülkesine gönderiliyordu. Yaşlı kız bunu her zaman ama asıl düğüne gidilecek gün aranılmamış bir rastlantıyla Bihter'le Behlül'ün sırlarını bildiği ve o sırada kapısını zamanında kapayamadığı dakikadan başlayarak beklemişti. Onun için bir gün Adnan Bey dolaşık bir cümleyle artık Nihal'in bir mürebbiye yardımına gerek göstermeyecek yaşa geldiğinden söz etmeye imkan bulabilmek üzere bir giriş ortaya atmaya başlarken yaşlı mürebbiye hemen konuyu anlamış ve onu bu zor ön sözden kurtararak soyluluk onurunu isterse süslüce olsun kovulmuş olmak aşağılanmasından korumuştu. Adnan Bey'den kendisi izin istedi. Yaşlı kız bu sorundan en çok Nihal'i düşünüyordu ve ondan ayrılmayı o kadar zor görüyordu ki gönlünde o dakikayı hep uzatıyordu. Sonunda artık o dakika daha da uzatılmayacak kadar yaklaşınca Nihal'e bununla ilgili bir şey söylemek gücünü bulamamış ve bu görevi babasına terk etmişti. Bugün öğleden sonra dönünce Nihal kendisini görür görmez birden ''Hepsini biliyorum, hepsini, hepsini. Bana bununla ilgili tek bir söz söylemeyeceksiniz, anlıyor musunuz?'' Size ne günü gideceğinizi ben haber vereceğim. Elden geldiğince çabuk, belki yarın. Bir an önce bitsin. Çok sürecek olursa güç bulamayacağımı sanıyorum. Şimdi beni öpünüz ve hiçbir şey yok gibi gezmeye çıkalım, demişti. Gezindikleri sırada Nihal bundan hiç söz etmedi. Neşeliydi. Yalnız yaşlı mürebbiye ara sıra onun gözlerini sıkarak kaşlarını kaldırdığına dikkat etmiş ve bu sefer de sormuştu. Neden kaşlarınızı kaldırarak gözlerinizi kapıyorsunuz çocuğum? Başınız mı ağrıyor? Nihal, hayır demişti, belki güneşten. Eve döndükleri zaman Nihal mürebbiyesine, Matmazel demişti, belki de bu gece birlikte geçecek son gecemizdir. Hemen yemekten sonra yukarıya çıkarız. Sizinle o kadar çok şeylerden, o kadar uzun uzun söz ederiz ki, hiç olmazsa bir yıl birbirimizi görmek aklımıza gelmesin. Yemeğe çağırmak için kapıyı açan şahiste onu kurtarmış oldu. Mademoiselle de Courton, Behlül'ün kapısında içeri girmeyerek duruyordu. Ufak bir kararsızlıktan sonra seslendi. Behlül Bey, orada değil misiniz? Bihter karanlığın içinde tanınmaktan korkuyor, titriyordu. Burada saklanmış olmak şimdi kendisine o kadar çocukça bir şey görünüyordu ki kendi kendisine hırsından ahmak diyordu. Bu saatte özellikle Behlül orada olmaksızın bu odada bulunmak, pencerede hava almış olmak pek normal bir şeydi ki. Yalnız saklanmış olmakla üzerine kuşku çekebilirdi. Bu Mademoiselle de Courton'un gözünde bütün içindeki sırlar gibi bir dakikada okunan bir kitap kadar açık seçik bir anlam kazanacaktı. Yaşlı kız içeri girebilirdi. Onu orada görebilirdi. O zaman bir an içinde Mademoiselle de Courton'u büyük bir utku kazanmışlık haykırışıyla üzerine atılıyor, kolundan tutuyor. Ah, siz misiniz hanımefendi? Siz Behlül Bey'in odasında kendinizi saklayarak karanlıklarda öyle mi? Siz ki beni kovduruyorsunuz. Ama hanım, bu evden gidecek olan ben değil, sizsiniz, diyor sandı. Yaşlı mürebbiye eşikte kendi kendisine bir karar vermiş görünerek ilerledi. Kuşkusuz Behlül'e geri verilecek kitapları oraya hemen bırakıvermek düşüncesindeydi. Karanlıkta yürüyenlere özgü kararsız bir yürüyüşle ilerliyordu. Bihter'in önünden geçecekti. O zaman elinde olmaksızın sanki mekanik bir itilişle yerinden fırlayarak Bihter ayağa kalktı. Karanlıkta iki kadın soluk soluğa yüz yüze gelmişlerdi. Mademoiselle de Courton kimse bulunmadığından güvenli görülen bir yerde birisine rastlayıvermekten doğan yürek çarpıntısıyla "Ah hanımefendi," dedi. "Beni korkuttunuz. Behlül Bey'in kitaplarını getiriyordum." Bihter karşılık vermiyordu. Ona böyle rastlamak o kadar beklenmeyen bir şeydi ki Mademoiselle de Courton da daha fazla söylemeye güç bulamıyordu. Bir saniye içinde Behlül'ün de orada olabileceğini, kendisinin onları karanlıkta bulmak amacıyla geldiğini sanacaklarını düşündü. Bihter'de böyle bir düşünce doğması onun onurluluğuna oranla o kadar aşağılık yaratacak bir şey göründü ki tek bir sözle bu olası sanıyı düzeltmek istedi. "Bana güvenmenizi isterim ki hanımefendi," diye söze başladı. Ama kendisinin her şeyi bildiğini belli etmeksizin cümlesini sürdürmeye imkan yoktu. Birden sesi tutulmuşçasına sustu. O zaman Bihter bir dakika içinde yarın kovulmuş bir hizmetçi aşağılanmışlığıyla bu evi terk edecek olan bu kadının yanında kocasına hainlik etmiş bir kadının ayıbını ve aşağılık duygusunu duyarak boğulan sesiyle "Mademoiselle," dedi. "Behlül burada değil. Ben de bilmem niçin pencerede biraz oturduktan sonra burada uyuşmuş gibiydim." Tedirgin edici, ağır bir sessizlikle karanlıkta birbirlerine bakıyorlardı. Mademoiselle de Courton, o kadının ağzında günahının aşağılık bir itirafına benzeyen bu sözlere karşılık vermeyerek, karanlıkta aranmaksızın önüne çıkan bu sırrın yanından silinmek isteyerek iki adım daha ileriye attı ve Bihter ağır adamlarla çıkarken o, artık karanlığa alışmış gözleriyle, Behlül'ün orada bulunmadığı kanısına varmak bile istemeksizin kitapları usulca bir geri dönün üstüne koydu. Bu gece mürebbiyesiyle geç vakte kadar oturmak isteyen Nihal erkenden yatağına girmiş ama sonunda uykusunda yenik düşünceye kadar onu yatağın yanında alıkoymuştu. Mademoiselle de Courton ona bundan sonrası için düşündüklerinden söz etmişti. Önce Paris'e gidecek, orada ancak bir ay yakınlarından yaşlı bir amcanın yanında konuk aldıktan sonra ta vilayetlerden birinin kaybolmuş bir köşesinde, haraplaşmış bir görkemli köşkün daha zamanın yumruklarıyla tepelenmeyecek kadar sağlamlık gösteren bir kanadında, sessiz bir örümcek ailesi miskinliğiyle yaşamakta olan akrabalarına katılacaktı. Bu sessizlik ve terk edilmiş kimki hayatını tatlı bir mutluluk düşü biçiminde süsleyerek anlatıyordu. İkide bir eğilerek Nihal'in solgun yüzüne dudaklarının ucuyla kondurulmuş bir öpücük içinde "Yalnız," diyordu. "Bu mutluluk içinde küçük Nihal'imi düşünerek ağlayacağım. Ama sen de burada mesut olacaksın. Mutluluğundan bana söz edersin değil mi Nihal? O zaman mini mini Nihal'imin mutluluğunu haber aldıkça artık ağlanacak bir şey kalmayacak." Nihal yalnız dudaklarını buruyordu. Böyle saatlerce yaşlı mürebbiye ona niniler söylemiş oldu. Artık yarın sabahleyin belki daha Nihal uyanmadan yaşlı papağan kafesinden uçmuş bulunacaktı. Bütün eşyası gülümseyerek ekliyordu. Behlül Bey'in o kadar karşı çıkmalarına amaç olan şapkaları bile kutulara yerleştirilmiş, küçük bir işareti bekliyordu. Sonra Behlül'ün sözünü ederken yaşlı kızının düşüncesi bir saniye içinde garip bir akış izledi. Ne kadar zamandan beri vicdanının üzerinde korkunç bir yük ağırlığıyla duran o sır aklına geldi. O dakikaya kadar üzerinde durulmamış bir düşünce olmak üzere kafasını belirsiz, dolaşıklı izler doldurarak, sonra daha çok düşünmeksizin, belki bir dakika sonra pişmanlık duyulacak bir sözü dilinin ucunda tutacak kadar hiç güç bulmaksızın, Nihal'in yatağına yeniden eğildi ve artık süzülen gözlerine bakarak, ''Nihal'' dedi. ''Sana yalnız son bir nasihat olmak üzere söylüyorum. Buna ilişkin benden açıklama istemeyeceksin.'' Ve bir saniyelik bir duraklamadan sonra tamamladı. Behlül'den sakın. Nihal bulanık, uykulu gözlerini açtı. Bu söz beyninin içinde belirsiz bir bulut arasında hemen geçiveren bir parlama karışıklığıyla geçmişti. Bunu birisine söylediğinden bile pek güvenli değildi. Yeniden gözleri kapandı. Dudaklarında uçan bir gülümseme gölgesiyle. ''Lakin biz onunla karar verdik, artık dost olacağız.'' demek istedi. Dudakları ufak bir titreyişle kıpırdandı. Sonra birden beyninin üzerine uyuşturucu bir iksir döküldü. Artık uyuyordu. Mademoiselle de Corton bu kez son veda öpücüğünü koymak üzere eğilirken Nihal uykusunun arasında ince kaşının ucunu birisine göstererek ''Buradan'' diyordu. Bihter bu gece odasında yalnız kalınca bugünün tarihini kafasında özetlemişti. Bu bir günlük olaylar o kadar umulmayan şeylerdi ki ancak bir yılın kapsamına sığılabilecek olaylar zinciri gibi büyüyor, birbirine karışan ayrıntılarla bir bunalım dönemi kadar gürültülü görünüyordu. Bir ara Bihter sinirlerinde bu derece büyük etki yaratan bu olaylar zincirini asıl niteliklerine indirmek istemişti. Bunların hiçbirinde korkulan anlamlar yoktu. Ne Behlül aşklarını hainlik edecekti ne Adnan Bey de bir kuşku uyanmıştı. Ne de yaşlı mürebbiye kendisinden öc almaya fırsat aramıştı. Sonra kafası bu düşünüp yargılama biçiminin üzerinde bir geriye gidiş izleyerek görüşler, düşünceler, olasılıklar zinciri tersine sonuçlar çıkarıyordu. Yaşlı mürebbiye yavaş, hain bir sesle kocasına bir şeyler anlatıyor görüyordu. Ola ki şimdi Adnan Bey'in kapısına tık tık vurarak gündüz Behlül'e ilişkin yarım kalmış konuşmayı bitirmek isteyecekti. Oysa o burada işkenceler içinde ezilirken Behlül kim bilir nerede, kimlerin kollarında. ''Hayatımda yalnız siz, siz varsınız.'' diyordu. Yüreğini, direncini kırarak bir acılıkla yoran bu görüş hayali içinde onu görürken hepsini unutuyordu. Artık yaşlı mürebbiye bildiklerini söyleyebilir, Adnan Bey kendisinden açıklama isteyebilirdi. Ellerini karnına basarak vahşi bir kıskançlık ezinciyle kıvranıyor, sonra birden bir rüzgarın vuruşuyla gıcırdayan sobanın külahını, rezileri üstünde yavaşça sallanan bir panjur kanadını dinleyerek ''Belki o geldi.'' diyordu.